Ayrım 4. Sayfa 35. Sayfa 36. Çalı telgrafı. İyi kader, Tanrı'nın kanatlarında gelir. Yanında güzel bir gelecek getirir. Sakin ol oğlum, ümitsiz olma. Somali şarkısı. Bulutlu bir öğleden sonra telefon çaldı. Bu telefona cevap vermem gerektiğini hissetmiştim. Oprah Winfrey arıyordu. Çok saygı duyduğum başarılı bir insan. Bütün dünyada şiddet gören kadınlarla ilgili bir program hazırlıyoruz dedi. Senin de bu programda yer almanı istiyoruz. Programın bir amacı da kadınları güçlendirmek olacak. KGS hakkında mı konuşmamı istiyorsunuz? Kadın genital sünneti konularımızdan biri olacak ama o konuda Calista Flockhart Afrikalı kadınlarla röportajlar yapacak. Calista Flockhart, televizyonda Ellie McBeal'ı canlandıran oyuncu. Evet dedim ama KGS ile ilgili ne bilebilir diye düşündüm. Konu KGS değilse Oprah benden ne duymak istiyor olabilirdi? Ruhunu Hatırla adında bir bölüm hazırlamak ister miydin? Ruh mu? KGS değil mi? Anlayamamıştım. Kuyruğuna bakmaya çalışan bir fil gibiydim. Evet dedi telefondaki ses. Bu bölüm için senin çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Benden KGS ile ilgili bir şey istememesine şaşırmıştım. O sıra hayatımdaki en son düşüneceğim şey ruhumdu. İçimde hiçbir şey kalmamış, kuru bir süt kapı gibiydim. Oprah Winfrey benden ruh hakkında tartışmamı istiyor, bana karşı KGS için beyaz bir kadını görevlendiriyordu. Hem hatırlamak gereken ne gibi bir şeydi. Bugüne kadar yaptığım her şey ellerimin arasında kaybolup gitmişti sanki. Düşüneceğimi ve onları arayacağımı söyledim. Kalbim ve beynim sorunlarla karmakarışıktı. Herhalde hiçbir şeyi engelleyemeyecektim. Aynı hafta içinde bir sabah erkenden telefonun sesiyle uyandım. Saat sabahın 5'iydi. Uykumun arasında saat 5 miydi, 6 mıydı hatırlamıyordum. Arkadaşım gün ışığından yararlanmak için saatlerin değiştiğini haber veriyordu. Yarı uykulu, ne dediğini anlamamıştım. Ne diye saati değiştiriyoruz diye sordum. Zaman nasıl değiştirilebilir ki? Kış geliyor dedi. Saati bir saat geriye ayarla. Çünkü kışın güneş bir saat erken batıyor. Güneş ışığından daha fazla yararlanmak için. Ne diye güneş doğunca kalkmıyoruz? Somali'de kimse güneşin ne yaptığını konuşmazdı. Ekvator yakınlarında gün ışığı yılın her zamanı aynı sürer. Gölgelerin uzunluğuna bakarak gün batımına ne kadar kaldığını biliriz. Güneşle saatin ne ilgisi vardı ki? Zaten batıda o kadar çok ışık var ki gece ile gündüzün pek farkı kalmıyor. Hava kirliliği yüzünden çoğu zaman gökyüzünde güneş gözükmüyor bile. Somali'de güneş bizim hayatımızı yönetir. Karanlıkta uyursunuz. Doğduğu zaman yataktan kalkma zamanıdır. Arkadaşım Michigan'daki çiftçilerin inekleri sağmak için erken kalktıklarını anlattı. Keçiler gün doğarken uyanırlar. Michigan'daki inekler neden aynı şeyi yapmazlar ki? Ailemden biri beni arayacakmış gibi hissediyordum. Afrika'da insanlar çalı telgrafı şakası yaparlar. İletişim telefon ve mektupla yapılsa da İngilizce'de tam karşılığı olmayan bir de altıncı his vardır. Genellikle birinin geleceğini, birinin hastalandığını hissedersiniz. Batı'da cep telefonlarımız, faks ve telesekreter var. Bunlar güzel ama Tanrı ile iletişiminiz siz istediğiniz müddetçe sürer. İnsanlar bana sorarlar, faksın var mı? Sana göndereceğim bir sürü şey var. Hayır derim. Peki e-mailin var mı diye tekrar sorarlar. Ben de onlara, ben buralarda teknolojinin biraz gerisindeyim derim. Sevdiklerinizle iletişim kurmak için teknolojiden çok daha etkili yöntemler vardır. Bir sabah yataktan fırlayıp telefonu açtığımda büyük abim Muhammed Amsterdam'dan arıyordu. Niye? Kadın diyerek beni kendime getirdi. Paraya ihtiyacı vardı, göndereceğimi söyledim. Beni sabahın 5'inde uyandırmak abimin her zamanki davranışıydı. Onu severim ama paraya ihtiyacı olduğunda hiç bekleyemez. Muhammed, Somali'den bazı akrabalarla karşılaştığını anlattı. Meğer onlar annemin yaşadığı yere yakın bir yerdeki akrabalarını ziyaret etmişler. Geri döneceklermiş ve kardeşim de onlarla anneme bir miktar para göndermek istemiş. Bizde birinin parası varsa bunu ailesiyle paylaşması normaldir. Muhammed, Mogadişu'daki amcamın yanında yetişmişti. Bu yüzden onu pek fazla tanımıyordum. Bizim halkımız için böyle şeyler normaldir. Aileden birinin maddi durumu daha iyiyse, fakir akrabalarının çocuklarına bakar. Tıpkı deve kuşunun yumurtasını bir diğerinin yuvasına bırakması gibi. Anne deve kuşu misafir yumurtaları da bekler ve çıkan civcivleri yetiştirir. Bazen bir yuvada 3 tane yumurta görebilirsiniz. Muhammed ve benim gençliğimizde askeri diktatör Siad Barre Somali'de hükümeti ele geçirmişti. Ona hemen Afwain yani koca ağız adını takmışlardı. Ülkede bir sürü değişiklik yapmıştı. Dindar halk ile hükümet bir türlü anlaşamadığı için Somali'nin alfabesi yoktu. Eğitimli olanlar Latin harflerini istiyorlar, şeyhler ise Kur'an dili olduğu için Arap harflerinde ısrar ediyorlardı. Siad Barre bu konuyu Rus ve Çin liderlerine danıştı. Başkan Mao, Somali delegasyonuna Latin harflerini kullandıklarını anlattı. Ruslar da Latin harflerini tercih etmişlerdi. Siad, Somali'de Latin harflerinin kullanılacağını açıkladı. Böylece tartışmalar son buldu ve Somali'de ilk kez yazı kullanıldı. Hükümet kültürel bir devrim yapıldığını ve herkesin 2 yıl içinde okuma öğrenmek zorunda olduğunu ilan etti. Mogadişu'da yeni okullar açıldı. Muhammed de bu okullardan birinde okumuştu. Arapça Kur'an diliydi ve bütün okullarda öğretiliyordu. Bu arada Somali'nin güneyi bir zamanlar İtalyan sömürgesi olduğu için hükümetin birçok yazışması da hala İtalyanca yapılmaktaydı. Muhammed büyüdükçe şehirde bölünmüştü. Okul ve hastane yapılması için gelen yardım paraları orduyu büyütmek için kullanılmıştı. Siad Barre Darut kabilesinden olduğu için bu kabileden olanlar ordudan büyük yararlar sağlıyordu. Ordunun çok miktarda kat ihtiyacı vardı ve Muhammed kat satmaya başladı. Kat, amfetamin içeren yeşil bir yapraktır. Eskiden dini liderler bütün gün ve gece Kur'an okudukları zamanlar uyanık kalabilmek için kat çiğnerlerdi. Sonraları yaşlılar bütün gün oturdukları yerden politika konuşurlarken kat yapraklarını çiğnemeye başladılar. Yaprakları çiğneyip posasını yanaklarının içinde biriktirirler. Sonunda dişleri siyahlaşır. İnsanların bunda ne bulduklarını hiçbir zaman anlayamadım. Tadı berbattır. Üstelik ağızlarının kenarından damlayan yeşil suların görüntüsü ondan da beterdir. Muhammed Etiyopya ve Kenya'nın yüksek kesimlerinde yetişen katı kaçak olarak getirip orduya satıyordu. Kat ordudaki gençlerin baş gıdasıydı sanki. Bunu çiğnedikten sonra huzursuz askerler gittikçe daha saldırgan oluyorlardı. İlk 2 saat insan kendini mutlu hisseder ama sonra depresyon, halsizlik ve huzursuzluk bastırır. Ama uyumak imkansızdır. 70'lerin başında Siad Barre yönetimi eline aldığı günlerde Ahmet amcamın Galkaya'ya keçi ve develerini yoklamak için gelişini hatırlıyorum. Çok huzursuz görünüyordu. Babamla saatlerce konuşmuşlardı. Annemle birlikte develer için bağ örerken onları dinlemiştik. Siad Barre'ın askerleri yeni gençler arıyormuş. Ne yapmak istiyorlar? Buldukları her çocuğu asker olarak eğitmek için götürüyorlar. İnan bana bir sürü çocuk gitti, kaçırıldılar. Etiyopya ile Ogaden sınırında bizden çaldıkları topraklar yüzünden savaş çıkacak. Oğullarımın savaşmasını istemiyorum, daha çok küçükler. Onları saklayacağım. Bu küçük çocuklara verecek silahları nereden buluyorlar? Kim bir çocuğa silah verir ki? Afwain herkesten para topluyor. İtalya, Amerika, Almanya, Rusya ve Çin para desteği sağlıyor. O da orduya harcıyor. Silahı var ama asker lazım. Amcam çayından bir yudum alıp tükürdü. Bir sürü insandan duydum. Küçük çocuklar develeriyle giderken kayboluyormuş. Askerler kaçırıyorlarmış. Hayvanları da çalıyorlarmış. Amcam gittikten sonra annemle babam bir kuyu kazıp kardeşlerimi saklamaya karar verdiler. Ama sonra babam oğlanları kuzeydeki amcamın yanına yolladı. Böylece develeri gütmek bana kalmıştı. Bu işin bana verilmesinden gurur duymuştum. Çünkü erkek çocukların yapmaktan onur duyduğu bir işti develeri gütmek. 2-3 günde bir develeri alıp babamın bulunduğu kuyuya bir patika boyunca yürüyordum. Babam su bulmakta herkesten daha başarılıydı. Develer suyu hörgüçlerinde depolamazlar. Orada sadece yaşamlarını sürdürmeye yarayacak yağlar depolanır. Lider deve yolu bildiği için yürüyor, diğerleri de onun boynundaki tahta çanın sesini takip ederek peşi sıra gidiyorlardı. Yanımda annemin keçi derisinden yaptığı yayvan kovayı da taşıyordum. Bu, suyu uzun iple kuyudan çekmeye yarıyordu. Bir gün yolum kesildi. Ordu kamyonları her taraftaydı. Kalbim durmuştu sanki. Çünkü askerlerin kızlara tecavüz edip hayvanları da çaldıklarını biliyordum. Küçük bir tepeye tırmanıp yere çömeldim ve kamyonlara doluşmuş kahverengi üniformalı silahlı askerleri izledim. Develeri suyu bulabilmelerini umarak salıverdim. Askerler beni görmesinler diye sürünerek ilerliyordum. Develer benden önce varmışlardı. Kuyudan su çektim ve sonra karanlık gecede askerlerin korkusunu yüreğimde duyarak sürüne sürüne eve geldim. Zengin amcam Mogadişu'dan ayrılmaya karar vermişti. Herkes rüşvetçilik yapıyor diyordu babama. Mogadişu sürekli dert yaratan sokak çocuklarıyla dolu. Babam, onursuz bir adam aç kalırsa her şeyi yiyebilir, yiyecek bulmak için de her şeyi yapar dedi. Bunlar ne evi ne de işi olmayan insanlar. Orayı terk ettim ve geri dönmek istemiyorum. Hükümette bir avuç şanslı insan var. Sıradan halkın ortak bir güvenliği kalmadı. Etiyopya ile savaş 1974'te başladı. O zamandan beri Somali'de iç savaş ve kıtlık var. 1991'de Bare'nin kuvvetleri yenildi ve muhalefet Mogadişu'nun bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirdi. Fakat onlar da başkanın kim olacağı konusunda bölündüler ve iç savaş daha da büyüdü. Amcamın bu ziyaretinden bir süre sonra ben evden kaçtım ve Londra'ya gittim. Annemle ilgili çok seyrek haber alıyordum. Sonraları hiçbir şey öğrenemez oldum. Aralık 1992'de modellik kariyerimi ilerletmek için Londra'dan New York'a yeni geldiğim günlerde New York Times'ın pazar ekinde dehşet verici haberi gördüm. Arkadaşımın benim için çıkardığı kopyalara bakmakta zorluk çekiyordum. Somali'deki açlık 100 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Sebep sadece kuraklık değildi. Siad Barre rejimi iç savaş yüzünden yıkılmıştı. Artık ortada bir hükümet kalmamış ve çete savaşları başlamıştı. Kimse tarım yapamıyordu. Hayvanlar da telef olmuştu. Açlıktan ölen insanların fotoğrafları siyah beyazdı. Yardım kuruluşları bu insanları besleyemiyordu. Çünkü haydut çeteleri çocuk ve kadınlar için getirilen yiyeceği gasp ediyorlardı. Resimlerde gözleri çökmüş, elmacık kemikleri fırlamış, ağlayan çocuklar vardı. Kırık bir şemsiye gibi görünen bir kadın yol kenarında bir yığının üzerinde çökmüştü. O korkunç yıllarda her 4 çocuktan birinin öldüğünü duymuştum. Elbette en çok acı çekenler kadın ve çocuklar olmuştu. Ailemi bulmanın hiç yolu yoktu. Gazete, bu unutulmuş topraklarda savaş, açlık ve kuraklık yüzünden ölenler şanslı sayılır diyordu. Televizyon haberlerinde yeniden Umut Operasyonu adıyla halkı başıboş askerler ve silahlı çetelerden kurtarmak için boşa giden çabaları izliyordum. 1 milyon kişi ülkeden kaçmıştı. Kardeşim Muhammed de bu şanslı kişilerden biriydi. Amsterdam'a vardığı zaman beni aramıştı. Hayatta olduğunu öğrenince çok mutlu olmuştum ve ilk uçakla yanına gittim. Muhammed o kadar zayıflamıştı ki gözlerime inanamadım. Dudakları susuzluktan yarık yarıktı. Köprücük kemikleri gömleğinin üstünden belli oluyordu. Sanki içi boşaltılmış, yarı ölü gibiydi. Ona sımsıkı sarıldım. Muhammed, ne oldu sana? Kardeşim hortlak gibi görünüyordu. Beni dikenli tellerle çevrili bir yere hapse attılar. Aylarca orada tutuldum. Su ve yiyecek vermiyorlardı. Neden yaptılar bunu sana? Varis, herkes çılgın gibi. Askerler bütün gün içip kat çiğniyorlar. Sabah, öğlen ve akşam yemeği olarak. Sonra aptalca tartışmaya başlıyor, şehrin içinde geziyorlar. Eğlence diye sağa sola ateş ediyorlar. Muhammed'in yaşadıklarını merak ediyordum. Daha akşamın erken saatlerinde uçmaya başlıyorlar. Subaylar aralarında sarhoş olmayan birileri var mı diye aranıyor. Eğer biri çıkar da "Hey, sakin olun, etrafta insanlar var" diyecek olursa onu da tartaklıyorlar. Ordu hükümetin kararlarını uygular. Kimse karşı gelemez. Hükümet kadınların miras hakkı olduğunu ilan etti. Din adamları İslam'a aykırı diye karşı çıktı. 10 tane şeyh kendi camilerinin içinde Afvan'ın adamları tarafından öldürüldü. Kırmızı bereliler, onlar da din adamlarının sokaklarda kesilmesini protesto ediyorlardı. Askerler her yana ateş edip kadınlara ve küçük kızlara oyun oynar gibi tecavüz ettiler. Muhammed birkaç gün boyunca Afvan'ın Majerten, Haviye ve İshak kabilelerinin halkından nasıl şüphe eder hale geldiğini anlattı. Ailesinin ait olduğu Marihan kabilesindekileri Yüksek Devrim Konseyi'ne seçmişti. Konsey, o ne isterse yapıyordu. Bir gece kardeşim ihanetle suçlanarak tutuklanıp hapse gönderilmişti. Majerti'nin olan herkesten şüpheleniyorlardı. Bir gece beni yatağımdan kaldırıp dövdüler. Sonra zincirleyip bir odaya attılar. Bir haftadan fazla orada kaldım. Af yoktu. Yalnız ceza, hem de suçsuz yere. Muhammed aslında bunları anlatmak istemiyordu. Nasıl karnını doyurdun diye sordum. Çok zayıftı. Gözleri içeri çökmüştü. Azıcık pirinçle. Yıkanmak için bir tas su veriyorlardı. Aman Allah'ım Muhammed dedim. Peki nasıl çıktın oradan? Herkes sürekli ya sarhoş ya da uçuyor. Amcam gardiyanlara rüşvet verdi, ben de kaçtım. Somali'de kalırsam öleceğim belliydi zaten. Akrabalar beni Mogadişu'dan çıkartacak parayı toparladılar. Güney sahilinde Kismayo'ya giden bir araca bindirdiler. Afvay'ın kabilesi oralarda pek güçlü değil. Oradan Mombasa'ya gidip uçağa bindim. Yaşadığı onca felaketten sonra çıka gelen kardeşim 8 yıl sonra Somali ile tek bağlantım olmuştu. Beni sabahın erken saatlerinde uyandıran telefon çaldığı gün Somali'ye gitme fikrinden çoktan vazgeçmiştim. Sanki bu telefon Allah'tan gelen bir mesajdı. Tam da o gün beni araması bir mucizeydi. Bana yardım edebilecek birisi varsa o da kardeşimdi. Annemin Etiyopya sınırına yakın, sakin ve emniyetli bir köyde yaşadığını anlatmıştı. Babam ise Galkayo yakınlarında kalıyordu. Köyde yaşamayı kendine yediremiyordu. Ama artık bir göçebe değildi. Bitmeyen savaşlar boyunca o da develerini kaybetmişti ve gözleri artık iyi görmüyordu. Annemden sonra evlendiği iki karısıyla birlikte yaşıyordu. Muhammed dedim, ben Somali'ye gitmeyi çok istiyorum. Kardeşim bana inanamadı. Evet, tabii, tabii dedi. 20 yıl önce kaçtın oradan, şimdi nasıl geri döneceksin? Çalışıp oradakilere para göndermen daha hayırlı olur. Hayır Muhammed, ben ciddiyim. Eve dönmek istiyorum ama nasıl gideceğimi bilemiyorum. Bana yardım eder misin? Hiya diyerek razı olduğunu ifade etti. Hiya, herkes gibi o da bana bir sürü uyarıda bulunacak, beni bekleyen tehlikelerden bahsedecek ve bunu neden bu kadar çok istediğimi soracaktı sanmıştım. Hiya, seni dinliyorum demektir. Sanki karanlıkta bir kibrit çakılmıştı. Sence yollar güvenli midir? Oraya gidince tanıdık birilerini bulabilir miyim? Yıllardır Somali dilini konuşmuyorum dedim. Hüzünle heyecanı bir arada yaşıyordum. 1995'te annemle görüşebilmem için yardım edilmesi şartı ile BBC'ye bir belgesel hazırlamıştım. 3 gün Etiyopya'nın Somali sınırına yakın olan Galadi'de görüşmüştük. Tehlikeli olduğu için Somali'ye gitmemiştim. Dilimizi de unutmaya başlamıştım. Ülkeme gitmekte kararlıydım. Muhammed, masraflarını karşılarsam benimle geleceğini söyledi. Hollanda hükümetinden aldığı küçük bir maaşı vardı ama bu yolculuk için yeterli parası yoktu. Somali dilini konuşabilmesi de benim için avantaj olacaktı. Kardeşimle birlikte hareket etmek bana güven vermişti. Aleke'yi, karısı ve çocuklarıyla Amsterdam'da bırakabilirdim. Hemen gelecek hafta yola çıkmaya karar verdim. Çünkü annemin yaşadığı yerde şartlar her gün değişebilir ve benim için kapılar sonuna kadar kapanabilirdi. Muhammed, babamızı da bulmamız gerektiğini söyleyince ellerimin terlediğini hissettim. Bunca yıl sonra bile babamı düşünmek beni hala rahatsız ediyordu. Yolculuk fikri de Muhammed'i huzursuz ediyordu. Hayatı pahasına kaçıp gelmişti. Mogadişu'da yaşadıkları yüzünden kabuslar görüyordu. Hollanda'da sığınmacı olarak kabul edilmesi yıllarını almıştı. Hala çalışma ve okuma izni yoktu. O gün öğleden sonra Oprah'ın yardımcısını arayıp Somali'de olacağım için çekimlere katılamayacağımı söyledim. Yüreğimde koca bir yara varken kendimi iyi hissediyor gibi gösteremezdim. Gidip ailemi görmeye karar verdiğim andan itibaren panik içindeydim. Ailemin kadınları tam birer Somali kadınıdır. Dar pantolonlar, tişörtler, kasketler giymezler. Tüm eski püskü elbiselerimi Londra'da kozasından çıkan bir kelebek gibi atmıştım. Şimdi kozamı geri istiyordum. Dünyanın moda merkezi olan New York'un altını üstüne getirdim ama bir tek Somali kıyafeti dirah bulamadım. Dirah, bacakları tamamen örtecek kadar uzun, ince bir dokumadır. Elbiseler ya çiçekli ya da rengarenk geometrik desenlidir. Kumaşı tutup burnunuzdan elinize uzatarak 4 metre ölçersiniz. Köy terzileri bunu boylamasına ikiye katlayıp yaka için bir yuvarlak keserler. Pedallı dikiş makinesinde iki yanını kol boşluğu bırakarak kapatırlar. Altına iç etek giyilir. Sütyen kullanılacak kadar iri göğüslü birini hiç görmedim. Hele ben, kadınlar başlarını uzun örtülerle kapatırlar. Koca veya baba dışında bir erkekle konuşurken örtülerini gözlerine kadar çekerler. Charles bana bir mağaza tavsiye etti. Oraya gittim ve çölde giyilebilecek neleriniz var diye sordum. Kargo pantolonlarımız, haki renk şortlar ve safari şapkalarımız var. Benim fermuarsız, beli olmayan, dökümlü şeylere ihtiyacım var dedim. Pantolon çölde çok kalın gelir. Tezgahtar kız uzun siyah bir elbise gösterdi. Daha renkli olmalı dedim. Çöl gibi görünmek istemiyorum. Tek bulabildiğim Hint sarileri oldu. Bazı pamuklu kumaşlar bizimkilere benziyordu. Bunlardan guntino yapabilirdim. Sari kumaşları çok uzun çünkü bir büstiyerin altından tüm bedene sarılıyor. Somali elbiseleri ise omuzlardan aşağı dümdüz iner. Ailemdeki herkese, özellikle annem için hediyeler alacaktım. Ama çarşıya çıkınca şaşaladım. Ne alabilirdim? Göçebeler sadece sahip olmak için eşya almazlar. Benim ise herkesin neye ihtiyacı olduğunu bilmeme imkan yoktu. Ailemdekiler New York'un silüeti ya da plastikten yapılmış özgürlük heykeli biblolarını ne yapacaktı? Tepesi püsküllü bir kalem veya üstünde Empire State resmi olan bir tişört annemin hoşuna gitmezdi. Onları sadece işe yarayacak ya da yitecek bir şey mutlu eder. Ben de bebe yağı ve kakao yağı aldım. Çünkü bunlar çölde cildi kuruyan bir insanın işine yarardı. Sonra taraklar, hoş kokulu sabunlar, saç yağı, diş fırçaları ve diş macunları aldım. Biz dişlerimizi fırçalamak için misvak kullanırdık. Acaba ailem hala o çubukların yapıldığı bitkilerden bulabiliyor mu diye merak ettim. Somali'de hiç dişçi olmadığı için diş fırçalarının işe yarayabileceğini düşündüm. Anneme bulabildiğim en güzel aynayı aldım. Kendini ve ne kadar güzel olduğunu aynada görsün istiyordum. Mağazaların dizildiği koridorlardan bu olmaz, bu da olmaz diye söylenerek bir yukarı bir aşağı dolaşıyordum. Onlara yiyecek ve su gerekirdi. Bir de hayvanlar. Sürekli yolculuk ederlerdi. Ailem için eşyanın bir önemi yoktu. Bizler kağıt mendil, kağıt havlu, çocuk bezi, tuvalet kağıdı veya tampon kullanmayız. Kadınlar adet görürken eski koyu renk bir elbise giyer ve evden dışarı çıkmazlar. Ruj, pudra, göz kalemi ya da rimel yoktur. Tost makinesi ya da saç kurutma makinesi için elektriğimiz de yoktur. Giyecek almayı düşündüm ama göçebelerin tek bir giysisi olur. Bir dolap dolusu farklı giyecekleri yoktur. Manken olduğum halde ben de hala giysilere ilgi duymam. Defilelerdeki kıyafetler hoşuma gitse de bunlara sahip olma isteği duymamışımdır. Sonunda kadınlar için renkli eşarp, erkekler, annem ve babam için sandalet almaya karar verdim. Ülkemde kendimizi şımartmak için şeker ya da çerez yemediğimizden bu tip şeyler almak aklıma gelmedi. Erkek kardeşlerime tıraş bıçağı aldım. Babam için bir tarak ve fırça seti beğendim. Ama sonra götürüp iade ettim. Çünkü nasıl olsa beğenmeyecekti. Beni her zaman reddetmiştir zaten. Sen nereden geldin bilmem, bize hiç benzemiyorsun deyişini hiç unutamam. Böyle söyleyen birine fırça tarak seti nasıl hediye edilir? Ağlamamam gerektiği için gözyaşlarım o zamandan beri içimde bekliyordu. Şimdi ise ağlayacak vaktim yoktu. Bir yolculuğa çıkıyordum.